Ayrım 23. Saçları jöleli, dolgun dudakların üstünde Clark Cable tarzı bir bıyık var. Jöle yüzündeki yeşil cerrah maskesine bulaşmış. Afrika kıtasına benzeyen koyu renk bir leke oluşturmuş. Bir bunu anımsıyorum, bir de esmer boynundaki Allah yazılı zinciri. Eğilmiş bana bakıyor. Anlamadığım bir dilde hızlı hızlı konuşuyor. Urduca galiba. Gözlerim ikide bir inip çıkan Adem elmasına takılıyor. Ona yaşını sormak istiyorum. Fazla genç görünüyor. Şu yabancı uyduruk dizilerdeki bir oyuncuyu andırıyor. Ama ağzımdan güçlükle dökülebilen sözcükler bambaşka. Galiba iyi dövüştüm. Onunla iyi dövüştüm. Asef'le iyi dövüşüp dövüşmediğimi bilmiyorum. Hiç sanmıyorum. Nasıl mümkün olabilirdi ki? Girdiğim ilk kavgaydı. Hayatımda hiç kimseye bir yumruk bile sallamadım. Asef'le mücadelemizi bölük pörçük ama inanılmayacak kadar canlı sahneler halinde anımsıyorum. Asef, muştasını takmadan önce müziği kapatıyor. Üzerine Mekke işlenmiş olan seccade bir ara yerinden fırlıyor, başıma konuyor. Kalkan toz beni hapşırtıyor. Asef'in yüzüme bir üzüm salkım bastırdığını anımsıyorum. Dudakları gerilmiş, apak dişleri görünüyor. Kan oturmuş gözleri fırıl fırıl. Bir ara türbanı sıyrılıyor, omzuna kadar inen sarı bukleleri ortaya çıkıyor. Ve sonunda işte bu sahne olanca duruluğuyla gözlerimin önünde. Her zamanda olacak. Aklımda en çok kalanlar şunlar. Muştası öğleden sonra güneşte parlıyor. İlk darbelerde buz gibi olan maden kanımla nasıl da çabucak ısınıverdi. Bir duvara fırlatılınca çerçeveli bir resimden geriye kalan bir çivi sırtıma batıyor. Sohrab çığlık çığlığa bağırıyor. Tabla, armonika, dil ruba. Bir kez daha duvara yapışıyorum. Muşta çenemi parçalıyor. Kendi dişlerim boğazıma dolunca boğulmamak için onları yutuyorum. Onları fırçalamak, diş ipiyle temizlemek için harcadığım bütün o saatleri düşünüyorum. Büyük bir hızla yine duvara savruluyorum. Yerde yatıyorum. Yarılan üst dudağımdan akan kan eflatun halıyı kirletiyor. Dayanılmaz bir acı karnımı yarıyor. Yukarıya doğru yükseliyor. Yeniden ne zaman soluk alabileceğimi merak ediyorum. Kaburgalarımın çıkardığı çatırtı eski filmlerdeki Simbad gibi kılıç dövüşü yapmak için Hasan'la kırdığımız ağaç dallarınınkiyle aynı. Sohrab bağırıyor. Bir yanağım televizyon sehpasının kenarına çarpıyor. İşte yine o kırılma sesi. Bu kez sol gözümün altından geliyor. Müzik, Sohrab'ın tiz çığlıkları. Parmaklar saçlarıma yapışıyor, başımı geriye çekiyor. Paslanmaz çeliğin pırıltısı. İşte geliyor. Yine o çatırtı, bu sefer burnum. Dudaklarımı acıyla ısırıyorum. Bir an dişlerimin neden eskisi gibi bana itaat etmediğine şaşıyorum. Tekmeler peş peşe iniyor. Sohrab bağırıyor. Hangi noktada gülmeye başladığımı anımsamıyorum. Ama başladım. Gülmek canımı yakıyordu. Çenemi, kaburgalarımı, boğazımı. Ama yine de gülüyor, gülüyordum. Ben güldükçe darbeleri sertleşiyordu. Beni daha da sert tekmeliyor, yumrukluyor, tırmalıyordu. Niye gülüyorsun diye kükrüyordu Asef her darbede. Tükürüğü gözüme geldi. Sohrab bağırdı. Komik olan ne? Bir kaburga daha çatırdadı. Bu kez solda, aşağıda. Komik olan 1975 kışından bu yana ilk kez kendimi huzurlu hissetmemdi. Gülüyordum çünkü zihnimin kuytu, küçük bir köşesi hep bu anı beklediğimi fısıldıyordu. Tepede Hasan'ın nar bombardımanı tuttuğum, kışkırtmaya çalıştığım günü anımsadım. Orada meyvenin kırmızı suyu gömleğini kan lekesi gibi yayılırken öylece durmuş, hiçbir şey yapmamıştı. Sonra narı elimden almış, kendi alnına çarpıp ezmişti. Şimdi mutlu oldu mu? Diye tıslamıştı. Kendini daha mı iyi hissediyorsun? Ne mutlu olmuştum ne de kendimi daha iyi hissetmiştim. Hem de hiç. Ama şimdi evet. Bedenim paramparça olmuştu. Ne kadar kötü olduğumu çok daha sonra anlayacaktım. Ama kendimi iyileşmiş hissediyordum. Sonunda sağlığıma kavuşmuştum. Güldüm. Sonra son. Bunu kendimle birlikte mezara götüreceğim. Yerde yatıyor, kahkahalarla gülüyordum. Asef göğsüme ata biner gibi oturmuş, bana doğru iyice eğilmişti. Kuduz bir köpek gibi hırlıyordu. Yüzünde bir deli maskesi, neredeyse yüzüme sürünen saçları darmadağın. Serbest eli boğazıma kenetlenmişti. Öteki muştalı eli ise havada, omzun hizasındaydı. Yumruğunu biraz daha kaldırdı, var gücüyle indirmeye hazırlandı. Sonra incecik bir ses, bas. İkimiz de dönüp baktık. Lütfen yeter. Yetimhane müdürünün Ferit'le bana kapıyı açarken söylediği bir şeyi anımsadım. Adı neydi? Zaman mı? O sapandan bir an olsun ayrılmaz. Kemerine sokar, sürekli yanında taşır. Yeter artık. Gözyaşlarına karışmış, iki siyah sürme izi allığı dağılmış yanaklarından aşağı iniyordu. Alt dudağı titriyordu. Burnundan sümük akıyordu. Bas dedi çatallaşmış bir sesle. Eli havadaydı, lastiği sonuna kadar gerilmiş sapanın meşin yuvasını tutuyordu. Yuvada bir şey vardı. Sarılı parlak bir şey. Kan berdesini aralamak için gözlerimi kırpıştırdım. Sehpanın çemberindeki pirinç toplardan biri olduğunu gördüm. Sohrab sabanı doğruca Asef'in yüzüne nişanlamıştı. Yeter ağa efendi lütfen dedi. Sesi boğuktu, titriyordu. Canını yakma artık. Asef'in ağzı ses çıkartmaksızın kıpırdadı. Bir şey söylemek istedi, durdu. Sonunda sen ne yaptığını sanıyorsun ha dedi. Lütfen dur dedi Sohrab. Yeşil gözlerine dolan, sürmeye karışan yeni gözyaşlarıyla. Bırak onu Hazara diye tısladı Hasev. Ya bırakırsın ya da ona yaptıklarım, sana yapacaklarım yanında hafif bir kulak çekme gibi kalır. Gözyaşları boşaldı. Sohrab başını salladı. Lütfen ağa dedi, dur artık. Bırak o sapanı. Canını yakma artık. Bırak dedim. Lütfen. Bırak. Bas. Bırak sapanı. Hasev boğazını bıraktı. Sohrab'a doğru hamle etti. Sohrab meşin yuvayı bırakınca sapandan ıslığı andıran bir ses çıktı. Viiiit. Sonra Asef'in acı çığlığı. Elini bir dakika önce sol gözünün bulunduğu yere götürdü. Parmaklarının arasından kan fışkırdı. Kan ve bir şey daha. Beyaz, peltemsi bir şey. Buna retina sıvısı deniyor diye düşündüm. Büyük bir durulukla. Bir yerlerde okumuştum. Retina sıvısı. Asef halıya yuvarlandı. Bir sağa bir sola dönüyor. Tiz çığlıklar atıyordu. Eli hala kanlı göz çukurunun üzerindeydi. Gidelim dedi Sohrab. Elimi tuttu. Ayağa kalkmama yardım etti. Hırpalanmış bedenimin her zerresi acıyla haykırıyordu. Aramızda Asef avaz avaz bağırıyordu. Çıkarın, çıkarın şunu. Sendeleyerek kapıyı açtım. Beni gören muhafızların gözleri fal taşı gibi açılıverdi. Kim bilir nasıl görünüyordum. Aldığım her soluk karnıma saplanan bir bıçaktı. Muhafızlardan biri peştuce bir şey söyledi. Sonra yanımızdan koşarak geçip Asef'in hala bağırdığı odaya daldılar. Çıkarın. Bir adede Sohrab elimi çekerek hadi gidelim. Koridorda iki büklüm tökezleyerek ilerledim. Sohrab'ın küçük eli elimdeydi. Omzumun üstünden geriye son bir kez baktım. Muhafızlar Asef'in üzerine eğilmiş yüzüne bir şey yapıyorlardı. Sonra anladım. Pirinç top hala o boş çukurdaydı. Bütün dünya sallanıyor, sarsılıyordu. Basamakları Sohrab'a yaslanarak, topallayarak indim. Yukarıdan Asef'in feryatları geliyordu. Yaralı bir hayvanın çığlıkları. Kolum Sohrab'ın omzunda, dışarıya gün ışığına çıktık. Bize doğru koşan Ferit'i gördüm. Bismillah, bismillah dedi fal taşı gibi açılmış gözlerle. Kolumu kendi omzuna doladı, beni kaldırdı. Koşarcasına kamyonete taşıdı. Galiba bir çığlık attım. Kaldırımı döven, siyah nasırlı topuklarına çarpan sandaletlerini seyrettim. Sonra kendimi Land Cruiser'ın arka koltuğunda tabanın bej rengi yıpranmış döşemesine bakarken buldum. Kapının açıldığını, belirten sinyalin öttüğünü duydum. Bip bip bip. Kamyonun çevresinde koşan ayak sesleri. Ferit'le Sohrab'ın telaşlı konuşmaları. Kamyonun kapıları kapandı, motor çalıştı, araba öne doğru atıldı. Alnıma küçücük bir el kondu. Sokaktan gelen sesler duydum. Biri bağırıyordu. Camın önünden akan bulanık ağaçlar gördüm. Sohrab bıçkırıyor, Ferit üst üste yeniliyordu. Bismillah. Bismillah. Galiba tam o anda kendimden geçtim. Pusu delen, bir süre oyalanan, sonra yitip giden yüzler. Yüzüme eğiliyor, bir şeyler soruyorlar. Hepsi durmaksızın soru soruyor. Kim olduğumu biliyor muyum? Şuram ağrıyor mu? Kim olduğumu biliyorum. Her yerim ağrıyor. Bunları söylemek istiyorum ama konuşmak çok acı veriyor. Bunu biliyorum çünkü bir süre önce, belki bir yıl, belki iki, hatta 10 yıl önce yanakları allıklı, gözlerine karalar bulaşmış bir çocukla konuşmaya çalıştım. Çocuk. Evet, şimdi onu görebiliyorum. Bir tür arabadayız. Çocukla ben, arabayı Süreyya'nın kullanmadığından eminim. Çünkü o bu kadar hızlı gitmez. Çocuğa bir şey söylemeye çalışıyorum. Bu nedense çok önemli görünüyor. Ama söylemek istediğim şeyi anımsayamıyorum. Neden bu kadar önemli olduğunu da. Belki de ona artık ağlama demek istiyorum. Artık her şey düzelecek. Belki de başka bir şey. Nedenini çıkartamıyorum. Ama bu çocuğa teşekkür etmek istiyorum. Yüzler hepsi de yeşil şapkalı. Görüş alanıma bir giriyor bir çıkıyorlar. Hızlı hızlı konuşuyor. Anlamadığım sözler söylüyorlar. Başka sesler, başka gürültüler duyuyorum. Zil sesleri, alarmlar. Ve hep yüzler. Aşağıya bakan, hiçbirini tanımıyorum. Bir tek şu saçları jöleli, Clark Cable bıyıklı, maskesinde Afrika lekesi olan Bay Beyaz dizi yıldızı. Çok komik. Canım gülmek istiyor ama gülmekte canımı yakıyor. Bayılıyorum. Adının Ayşe olduğunu söylüyor. Peygamberin karısı gibi diyor. Kırlaşmaya başlamış, saçları ortadan ayrılmış, at kuyruğu yapılmış. Burnunda güneş biçimde küçük bir hızma var. Gözlerini çok iri gösteren bir gözlük takmış. O da yeşiller giymiş, elleri yumuşacık. Ona baktığımı fark edince gülümsüyor. İngilizce bir şey söylüyor. Böğrüme bir şey batıyor. Bayılıyorum. Yatağımın yanında bir erkek duruyor. Onu tanıyorum. Esmer, ince uzun, gül bir sakalı var. Şapka takmış. Bu şapkalara ne deniyordu? Pakol mü? Adını bir türlü anımsayamadığım şu ünlü kişi gibi. Şapkasını bir yana eğmiş. Birkaç yıl önce arabayla beni bir yere götürmüştü. Onu tanıyorum. Ağzımda bir gariplik var. Bir fokurtu duyuyorum. Bayılıyorum. Sağ kolum yanıyor. Gözlüklü, güneş hızmalı kadın kolumu kaldırıyor. Saydam plastik bir hortum takıyor. Potasyum diyor. Arı gibi sokuyor ha diyor. Doğru sokuyor. Adı ne? Peygamberle ilgili bir şeydi. Bu kadını da birkaç yıl öncesinden tanıyorum. Saçları at kayrığıydı. Şimdi geriye toplamış, topuz yapmış. Süreyya, ilk konuştuğumuz gün saçlarını aynen böyle toplamıştı. Ne zamandı? Geçen hafta mı? Ayşe, evet. Ağzımda bir tuhaflık var. Bir de şu göğsüme batan şey. Kendimden geçiyorum. Belucistan'da Süleyman Dağları'ndayız. Baba kara ayıyla güreşiyor. Çocukluğumdaki baba, yani Tufan Ağa, iri yapılı, güçlü bir peştun. Battaniyenin altında hızla küçülen, avurtları çökmüş, gözleri boşalmış adam değil. Babamla canavar bir çayı parçasının üzerinde gürüşüyorlar. Babanın kıvırcık kahverengi saçları uçuşuyor. Ayı böğürüyor. Yoksa kükreyen baba mı? Salyalar, kanlar havada uçuyor, pençeler, eller savruluyor. Büyük bir gümbürtüyle yere yuvarlanıyorlar. Baba ayının göğsüne oturuyor, parmaklarını hayvanın burnuna daldırıyor. Başını kaldırıp bana bakıyor. O zaman görüyorum. Bu benim. Ayıyla güreşen benim. Uyanıyorum. Uzun boylu esmer adam başucumda. Evet, anımsadım. Adı Ferit. Yanında da arabada gördüğüm çocuk var. Yüzü bana çıngırakların sesini anımsatıyor. Susadım. Kendimden geçiyorum. Ayılıyorum. Sonra yeniden bayılıyorum. Clark Haber bıyıklı adamın adı Doktor Faruki'ymiş. Dizi yıldızı falan değilmiş. Baş ve boyun cerrahıymış. Oysa onun tropikal bir adada geçen buğulu bir televizyon dizisinin Armand adındaki kahramanı olduğundan emindim. Sormak istiyordum. Neredeyim? Ama ağzım açılmıyordu. Kaşlarımı çattım, homurdandım. Armand gülümsedi, dişlerinin beyazı göz kamaştırıcıydı. Henüz değil emir dedi ama yakında, teller çıkartılınca. İngilizceyi koyu, yuvarlanan bir urdu vurgusuyla konuşuyordu. Teller mi? Armand kıllı kollarını kavuşturdu, yüzük parmağına altın bir alyans takmıştı. Nerede olduğunu, başına neler geldiğini merak ediyorsundur. Bu ise çok doğal. Çünkü ameliyattan sonra herkesin zihni karışır, normaldir. En iyisi ben sana bildiklerimi aktarayım. Teller mi, ameliyat sonrası mı, Ayşe neredeydi, bana gülümsemesini istiyordum, o yumuşak ellerini tutmak. Armand ciddileşti, tek kaşını hafifçe kendini önemseyen bir tavırla kaldırdı. Peşa verdi, bir hastanedesin, 2 gündür buradasın. Son derece ciddi yaralar almışsın Emir. Şu kadarını söyleyeyim, hayatta kaldığın için çok şanslısın dostum. Bunları söylerken işaret parmağını bir sarkaç gibi öne arkaya sallıyordu. Dalağın kopmuş ama büyük bir şans eseri bir süre dayanmış, buna gecikmeli kopuş diyoruz. Çünkü karın boşluğunda erken bir kanamanın belirtileri vardı. Genel cerrahiden meslektaşlarım acil bir dalak müdahalesi yaptılar. Daha önce kopsaydı kan kaybından ölürdüm. Serum takılı koluma dokundu, gülümsedi. 7 kaburgan kırılmış, bir tanesi de ciğer sönümüne neden olmuş. Yüzümü buruşturdum, ağzımı açmaya çalıştım, sonra telleri anımsadım. Bunun anlamı akciğer delinmesi diye açıkladı Armand. Sol yanımdaki saydam boruya dokundu. Bir kez daha göğsüme bir şey battı. Sızıntıyı işte bu tüple yalıttık. Başımı eğip bakınca göğsümdeki sargı bezlerinin arasından çıkan tüpün yarıya kadar suyla dolu cam bir kaba uzandığını gördüm. Fokurdama sesi oradan geliyordu. Ayrıca bir sürü yırtık vardı. Kesikler yani. Ona sözcüğün anlamını bildiğimi söylemek isterdim. Ben bir yazardım. Ağzımı açmaya yeltendim. Telleri yine unutmuştum. En kötü yırtıksa üst dudağındaydı dedi Armand. Darbe dudağını tam ortadan ikiye ayırmış. Ama endişelenme. Plastikçiler güzelce diktiler. Hafif bir yara izi kalsa da sonucun mükemmel olacağını söylüyorlar. Eh buna da şükür tabii. Sol yanda göz çukuru, kemiğinde kırılma vardı. Onu da düzelttik. Ağzındaki teller 6 hafta sonra çıkartılacak diye sürdürdü Armand. O zamana kadar salt sıvıyla besleneceksin. Biraz kilo kaybedecek ve bir süre şu ilk Godfather'daki Al Pacino gibi konuşacaksın. Güldü. Ama bugün yapman gereken bir iş var. Ne olduğunu biliyor musun? Başımı hayır anlamında salladım. Bugünkü görevin gaz çıkartmak. Bunu yaparsan seni sıvı gıdalarla beslemeye başlayacağız. Osuruk yoksa yemek de yok. Yeniden güldü. Daha sonra Ayşe serumu değiştirip yatağın başını istediğim gibi kaldırınca başıma gelenleri düşündüm. Kopmuş dalak, kırık dişler, delinen ciğer, parçalanan göz çukuru. Yine de pencere pervazında eşelenen güvercine bakarken aklım Armand, Doktor Faruk'un söylediği bir başka şeydeydi. Darbe üst dudağını ikiye ayırmış demişti. Tam ortadan. Tavşan dudağı gibi. Ferit'le Sohrab ertesi gün ziyarete geldiler. Bugün kim olduğumuzu anlatıyor musun diye sordu Ferit. Yarı şaka yarı ciddi. Bizi çıkartabildin mi? Başımla evet dedim. Elhamdülillah dedi sevinçten ışıl ışıl. Artık saçmalamak yok. Sağ ol Ferit dedim. Sımsıkı tellenmiş çenemin arasından. Armand haklıydı. Gerçekten de Godfather'daki Al Pacino gibi konuşuyordum. Dilimin kavga sırasında yuttuğum dişlerden kalan boşlukları her girişinde afallıyordum. Hala alışamamıştım. Her şey için teşekkür ederim. Elini boş ver dercesine salladı. Bas, değmez. Sohraba döndüm. Sırtında yeni bir giysi vardı. Zayıf bedenine biraz bol gelen, açık kahverengi bir pirhan tumbanla siyah bir takke. Ayaklarına bakıyor, serumun kordonuyla oynuyordu. Doğru dürüst tanışamadık dedim, elimi uzattım. Ben Emir. Elime, sonra yüzüme baktı. Sen babanın anlattığı Emir Ağa mısın? Evet, Hasan'ın mektubunu düşündüm. Ferzane Can'la Sohrab'a bize o kadar çok anlattım ki nasıl birlikte büyüdüğümüzü, oyunlar oynadığımızı. Yaptığımız haylazlıkları dinledikçe gülüyorlar. Sana da teşekkür borçluyum Sohrab Can dedim. Sen hayatımı kurtardın. Sesini çıkarmadı, tutmadığını görünce elimi indirdim. Kıyafetini çok beğendim diye gebeledim. Oğlumun dedi Ferit, ona küçük geliyor artık ama Sohrab'a tıpatıp uymuş değil mi? Ona bir yer buluncaya kadar Sohrab'ın onlarda kalabileceğini söyledi. Evin büyük değil ama idare edeceğiz. Onu sokakta bırakamam ya, ayrıca çocuklar onu çok sevdi. Öyle değil mi Sohrab? Ama çocuk gözünü yerden ayırmıyor, kordonu parmaklarının arasında çevirip duruyordu. Bir şey sormak istiyorum dedi Ferit duraksayarak. O evde neler oldu? O Talip'le aranda neler geçti? Şöyle diyelim, ikimiz de layığımızı bulduk. Ferit başını salladı, konuyu uzatmadı. Peşaver'den ayrılıp Afganistan'a gittiğimiz günle şu an arasında bir yerde dost olduğumuzu fark ettim. Benim de sana sormak istediğim bir şey var dedim. Nedir? Sormak istemiyordum, yanıttan korkuyordum. Rahim Han dedim, o gitti. Yüreğim ağırlaşıverdi. Peki o? Yo, yalnızca gitti. Ferit bana katlanmış bir kağıtla küçük bir anahtar uzattı. Dairesine gittiğimde ev sahibi bana bunu verdi. Rahim Han'ın bizden bir gün sonra ayrıldığını söyledi. Nereye gitmiş? Ferit omuz silkti. Ev sahibi bilmiyor. Rahim Han bu mektupta anahtarı sana bırakmış, sonra da çıkıp gitmiş. Saatine baktı. Ben artık kaçayım. Bir ya Sohrab. Onu bir süre burada bırakamaz mısın dedim. Daha sonra uğrayıp alsam. Sohrab'a döndüm. Burada benimle biraz kalmak ister misin? Çocuk omuzlarını silkti, bir şey demedi. Elbette dedi Ferit, onu yatsı namazından önce alırım. Odamda 3 hasta daha vardı. Yaşlıca 2 adamla bir delikanlı. Adamlardan birinin bacağı alçıdaydı. Öteki ise hırıltıyla soluyan bir astımlı. 15-16'sında görünen genç ise apandisit ameliyatı olmuştu. Alçılı adam gözünü kırpmadan bize bakıyor, gözleri benimle taburede oturan Hazara çocuk arasında mekik dokuyordu. O da arkadaşlarımın aileleri, parlak renkli bir şalver kamez giymiş yaşlı bir kadın, birkaç çocuk, takkeli erkekler odaya girip çıkıyor, epeyce gürültü çıkarıyorlardı. Habire yiyecek taşıyorlardı, pakora, nan, samosa, biryani. Bazen de odaya öylesine dalanlar oluyordu. Ferit'le Sohrab'dan biraz önce içeriye giren, sırtına kahverengi bir battaniye almış, uzun boylu sakallı adam gibi. Ayşe ona urduca bir şeyler sordu. Adam hiç aldırmadı. Odayı dikkatle süzdü. Gözleri benim üzerimde gereğinden biraz daha uzun oyalanmıştı. Hemşire ona yeniden bir şey söyleyince arkasına döndü, odadan çıktı. Nasılsın diye sordum Sohrab'a. Omuz silkti, ellerine baktı. Aç mısın? Şuradaki hanım bana bir tabak biryani verdi ama yiyemedim. Ona ne söyleyeceğimi bilemiyordum. İster misin? Başını hayır anlamında salladı. Konuşmak ister misin? Yine başını salladı. Bir süre böyle oturduk. Ben örtülerin altında, sırtım iki yastığa dayalı, Sohrab yatağın yanındaki üç ayaklı taburede, bir ara içim geçmiş, uyanınca havanın azıcık kararmış, gölgelerin uzamış olduğunu gördüm. Sohrab hala aynı yerde oturuyordu. Hala ellerine bakıyordu. O gece Ferit gelip Sohrab'ı aldıktan sonra Rahim Han'ın mektubunu açtım. Okumayı mümkün olduğunca geciktirmiştim. Şöyle diyordu. Emircan, inşallah bu mektup eline güvenli ulaşır. Seni zor bir duruma düşürmediğimi, Afganistan'ın sana zalim davranmadığını umuyor. Bunun için dua ediyorum. Gittiğin günden beri dualarım seninle. Bunca yıldır bilip bilmediğimden kuşkulanmakta haklıydın, biliyordum. Hasan bana olayı anlatmıştı. Yaptığın şey yanlıştı Emircan. Ama unutma, o sırada sen de henüz bir çocuktun. Sorundu, endişeli bir çocuk. O zamanlar kendine karşı çok katıydın, hala da öylesin. Bunu Peşaver'de gözlerinde gördüm. Ama bunu aşacağını biliyorum. Vicdanı olmayan, iyiliği bilmeyen bir insan acı da çekemez. Afganistan'da yaptığın bu yolculuğun acılarına bir son vereceğinden eminim. Emircan, sana bunca yıldır söylediğimiz yalanlardan utanıyorum. Peşaver'de öfkelenmekte haklıydın. Bilmeye hakkın vardı. Hasan'ın da tabii. Bunun son derece yetersiz bir gerekçe olduğunu biliyorum. Ama o günlerin Kabil'i, bizim Kabil'imiz tuhaf, bazı değerlerin gerçeklerden çok daha önemli olduğu bambaşka bir dünyaydı. Emircan, yetiştiğin dönemde babanın sana karşı ne kadar katı davrandığını biliyorum. Sevgisini kazanmak için nasıl çabaladığını, ne acılar çektiğini gözlerimle gördüm. Ama baban iki parçası arasında kalmış, ikiye bölünmüş birisiydi. Sen ve Hasan. İkinizi de seviyordu ama Hasan'ı arzuladığı biçimde bir baba gibi gönlünce sevmesine izin yoktu. O da hırsını senden çıkartıyordu Emir. Bu saygın erkeğin toplumsal açıdan onaylanan meşru parçası, miras aldığı maddi ve manevi bütün değerleri aktaracağı mirasçısı, işlenen günahın bedelini ödememe ayrıcalığının bir sonraki varisi. Sana baktığı zaman kendini görüyordu ve suçunu. Hala kızgınsın, farkındayım. Bunu kabullenmeye hazır olmadığını da görüyorum. Ama belki bir gün babanın sana karşı katı, bağışlamaz bir tutum sergilerken aynı katılığı kendisine de yönelttiğini anlayacaksın. Emircan, baban da tıpkı senin gibi ruhen işkence çeken bir insandı. Babanın vefatını öğrendiğimde duyduğum acının derinliğini, şiddetini sana istesem de tanımlayamam. Onu seviyordum çünkü o benim dostumdu. Ama aynı zamanda yüce gönüllü, iyiliksever, çok büyük bir adamdı. İşte anlamanı istediğim şey de bu. Babanın iyiliği, gerçek iyiliği duyduğu pişmanlıktan kaynaklanıyordu. Bana öyle geliyor ki yaptığı her şey sokaklardaki yoksulları kollaması, yetimhane yaptırması, her ihtiyacı olana para vermesi, bunların hepsi suçunu bağışlatmak, yaptığı hatayı telafi etmek içindi. Emircan, bence borcunu ödemenin gerçek kefaretin yolu da budur. Pişmanlığı iyiliğe dönüştürmek, şerden hayır çıkartmak. Sonuçta Allah'ın bağışlayacağını biliyorum. Babanı, beni affedecek, seni de. Senin de aynı şeyi yapmanı dilerim. Elinden geliyorsa babanı affet. Becerebilirsen beni bağışla. Ama en önemlisi kendini affet. Sana biraz para bıraktım, elimde ne kaldıysa. Buraya dönünce bazı masrafların olacaktır. Bu para onları karşılayabilir. Peşaver'de bir banka var. Ferit yerini biliyor. Para özel bir kasada. Sana verdiğim anahtar. İşte o kasanın. Bana gelince gitme zamanı geldi. Çok az vaktim kaldı. Onu da yalnız geçirmek istiyorum. Lütfen beni bulmaya çalışma. Bu senden son ricam. Seni Allah'a emanet ediyorum. Her zaman dostun Rahim.